Ayrım 41. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 343. Hüseyin Avni Bey, Erzurum. Dipnot: Hüseyin Avni Ulaş, 1887-1948 yılları arasında yaşamış, Osmanlı Mebusan Meclisi ile 1. Mecliste Erzurum Milletvekili olarak görev yapmıştır. 2. grubun kurucuları arasında yer almış, İzmir suikastına katıldığı iddiasıyla idamla yargılandıysa da beraat etmiştir. TBMM'de Mustafa Kemal'e en sert şekilde muhalefet eden milletvekillerinden birisidir. Efendim, vekil beyden bir ricam var. Delegasyon heyeti vekileden ya fikir alıyor veya da almıyor. Heyeti vekileden aldığı fikir dairesinde delegasyon hareket etmediği anda tabidir ki kendileri onları geri çekmekle serbesttirler. Rasi Efendi Hazretlerinin pek haklı olarak buyurdukları gibi İsmet Paşa'nın ağzından çıkmış ve Türkiye'yi temsil eden paşadır manasında temsilcimizin bir sözü varsa cidden bu bir senettir ve bu konuda biz eğer İsmet Paşa heyeti vekileyi unutmuş kendi başına yapıyorsa geri çekilmelidir. Yok Rauf Beyefendi kani iseniz paşa bir balon uçuruyor. Arasında bir siyaset yapmak için böyle bir giriş yapıyorsak ki bunu anlıyorum, böyle bir şey ise bunu bu surette temin etsinler. Aksi takdirde meclisin amaçlarına aykırı teklif baştan başa fikirlerimize muhaliftir. Biz kabul edemeyiz. Vekillerimiz kabul ederlerse bizim vekilliğimizden çıkarlar. Eğer kendileri bu hususta aciz iseler, kendileri çekilirler. Hüseyin Rauf Bey devamla. Hüseyin Avni Bey'e cevaben arz ediyorum ki, belki Rasi Efendi Hazretleri ile münakaşamız arasında hatırlarından çıkmış olsa gerektir. Son 2 günlük malumatla açıklık olmadığını arz ettim. Zat-ı Alileri buyuruyorsunuz ki icra vekilleri eğer bunun bir balon olduğu kanaatinde ise şöyledir böyledir. Ben öyle kâni olabilirim fakat kıymeti yoktur. Çünkü bir esasa dayanmamaktadır. Aksini iddia edecek bir şey yoktur. Çünkü açıklık yoktur. Şimdi biz diyoruz ki şu noktayı ifade ederek dönünüz ve kaybolmuş hiçbir şey olmadığına kâniyiz. 3. madde delegelerimizin acilen buraya gelmeleri talebidir. Buraya geldikten sonra Allah'a şükür ordumuz elimizde ve kuvvetli, meclisimiz en yüksek hak, hukuk, tenkit ve karar ile doludur. İstediğiniz şekilde kararınızı verirsiniz. Hacı Şükrü Bey, Diyarbakır. Emri vaki olursa? Ali Cenani Bey, Gaziantep. Dipnot: Hacı Şükrü Bey, 1883-1935 yılları arasında yaşamış ve 1. Meclis'te Diyarbakır Milletvekili olarak görev yapmıştır. Ali Cenani, 1872-1934 yılları arasında yaşamış ve Osmanlı Mebusan Meclisi'nde 4, TBMM'de 3 dönem Gaziantep Milletvekilliği, ayrıca 2 hükümette Ticaret Bakanlığı yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Yüce Divan'a sevk edilen 2. bakandır. 10 Mart 1928'de un ve zahire fiyatlarının yükselmesini önlemek için Ticaret Bakanlığı emrine verilen 500 bin liranın harcanmasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle mecliste hakkında soruşturma komisyonu oluşturulmuştur. 14 Nisan 1928'de dokunulmazlığı kaldırılarak Yüce Divan'a sevk edilmiş, Yüce Divan tarafından 14 Mayıs 1928 tarihinde bir ay hapis ve 170 bin lira para cezasına çarptırılmıştır. Ali Cenani Bey, Gaziantep. Efendim, karşımızda bulunan müttefik hükümetler İsmet Paşa'nın beyanatını kabul ederlerse acaba İsmet Paşa'nın imza koymak tehlikesi var mıdır, yok mudur? Hüseyin Rauf Bey, devamla. Efendi Hazretleri, bazı arkadaşlarım, bu arada Hacı Şükrü Bey arkadaşımızla kulağımın dibinde emri vaki, emri vaki diyorlar. Cenani Bey efendi böyle bir şey imza ederlerse tehlike yok mudur diyor. Kendi kalplerinizdeki kuvvetlere sorunuz. Bu milletin kaderine hakim bu meclistir. Bunun tasdikine gelmeyen hiçbir karar muteber değildir. Alkışlar. Mustafa Bey, Karahisar-ı Şarki. Reis beyefendi doğru değildir. Yükün altına girmiş, gel beni kaldır diyor. Biz onu soruyoruz ki yükün altına düştü mü, düşmedi mi? Hakkı Hami Bey, Sinop, dipnot. Hakkı Hami, Hakkı Hami Ulukan. 1889-1938 yılları arasında yaşamış ve 1. Mecliste Sinop Milletvekili olarak görev yapmıştır. Arkadaşlarımızın endişesi heyet-i vekilenin dikkatini çekmiş midir? Anlaşılan mesele budur. İsmet Paşa kesinti muhakkaktır dedikten sonra meclisçe kabul edilmesi mümkün olmayan mukabil teklifte bulunduğunu ve evvelki gün Zat-ı Alinizin okuduğu Rasi Efendi ile Hüseyin Avni Bey tarafından tekrar edilen bir telgraftan anlaşılmıştır. Meclisçe kabulü şimdiye kadar amaçlanan gayeye muhalif bulunan şu teklifleri vermiş olan delegasyonun bu vazifeyi ikmal etmesi imkan haricinde olduğunu dikkate alarak vazifelerine son verilmiş midir? Hükümet ne düşünmüştür? Mesele budur. Hüseyin Rauf Bey devamla. Arz edeyim efendim. Bu gayet değerli toplu sualinize harfiyen cevap vermek için hiç güçlük yoktur. İsmet Paşa kesintinin muhakkak olduğunu buyurduktan sonra diyorsunuz. Bir takım bizce pek makbul olmayan mukabil teklifte bulunduğunu tekrar ediyorum. Son iki günlük malumat açık değildir. Üzerinde fikir bina ederek karar vermek doğru değildir. Öyle olmayıp bu şartla kabul ederseniz, yani bu karanlık şekilde kabul ederseniz, İsmet Paşa'nın bu hareketlerinin hiçbir tehlikesi olmadığını ifade mümkün olabilir. Çünkü kesintinin kesin olduğunu ifade ettikten sonra, kesintiden sonra yapılacak, mukabil tarafın kamuoyunu tamamıyla gevşetecek ve yoktur. Bizim dediğimiz kesintiye sebep verdi denecek şekilde dönerse, o vakit propaganda mahiyetinde kalır. Hakkı Hami Bey, Sinop, rica ederim bu kadar fedakarlığı yapar fakat geri dönemeyiz beyefendi. Evvelce de arz ettim, delegasyona derlerse ki öbürleri buyurun kabul ediyoruz. Fakat meclis kabul etmeyecek olursa bunlar vazifelerine ne yolda devam edecektir? Heyeti vekileden bunu soruyorum. O zaman da idam ederiz hepsini. Hüseyin Rauf Bey devamla, bunu sorarken olmuştur ve Hakkı Hami Bey hükmü vermiştir. Tutun şunları, idam niye etmiyorsunuz diyor. Hakkı Hami Bey, Sinop, istirham ederim. Bekir Sami Bey vardır, emsali vardır. Rauf Bey devamla, Bekir Sami Bey Efendi'ye verilen karar doğru mu eğri midir? Bunu münakaşa edecek değiliz. Yalnız bir şey için muhakeme edebiliriz. Mesul olanın konuşma hakkını dinlemeden karar vermek kimsenin hakkı değildir. Ne olduğunu burada dinleyeceğiz, ondan sonra karar vereceğiz. Delegelerimizin haysiyetini, kuvvetini tenkit etmek doğru değildir. Hakkı Hami Bey, Sinop, rica ederim talimatların aksine vazife gören herhangi bir delegasyona yapıla... Hüseyin Rauf Bey devamlı. Verilmeyecek diye hata mı etmişler nedir? Biz sizden aşağı mı düşünmüşüz? Vermeyecek diyen kimdir? Eğer bir hata etmişlerse, yalnız bu bahadırlık kanunlara tatbikle fedakarlık değildir, sizlere mi münhasırdır? Edirne'de bir şey, çekmiş kılıcı kafa tutuyoruz. Hulusi Bey, Karahisar'ı sahip. Kimse kimsenin üstünde değildir. Dipnot, Hulusi Kutluoğlu, TBMM 1. dönemde Karahisar'ı sahip, yani Afyon Karahisar milletvekilliği yapmış siyasetçidir. İsmail Supi Bey, Burdur. Dipnot, İsmail Supi, İsmail Supi Soysallıoğlu, 1884-1967 yılları arasında yaşamış ve 1. mecliste Burdur milletvekili olarak görev yapmıştır. 1921 yılında Mustafa Kemal'in talimatıyla Buhara'ya giderek Türkistan Milli Birliği Teşkilatı'nın kurulmasına öncülük etmiştir. Rauf Beyefendi, bendenizin de endişem az ve çok arkadaşların endişesine benzer. Tutulduğuna dair belge belirti yoktur. Bilakis tutulmadığına dair belgeler ve belirtiler vardır ki yalnız gazete havadisi buyuruyorsunuz. Halbuki General Pelle ile zatı halinize gelen haber arasında uygunluk vardır. Bir kere burada evvelki gün zatı halinizin İsmet Paşa'ya vaki olan beyanatınızı okudunuz. Ona dair gazetelerde vaki olan havadis neşriyat tamamıyla uygun düşüyor. Sabahki hakimiyeti milliyede adli kapitülasyonlara ait ecnebilerin, yani ecnebi hakimlerin kabulüne dair bir şey vardır, o da hakikidir. Şimdi General Pelle'nin ifadelerinde adli kapitülasyonların kabulünden... Rauf Bey devamla, anlaşmanın imzalandığı yoktur, öyle bir ifade de yoktur. İsmail Supi Bey, Burdur. İmza olunmak üzere. Bunlar gösteriyor ki İsmet Paşa bugün hareket etmeyecektir, aykırı hareket etmiştir. Eğer İsmet Paşa bizi emri vaki karşısında bulunduracak olursa, tabii ki Büyük Millet Meclisi o anlaşmayı yırtabilir. Fakat neler kaybederiz? Cihanın karşısında ne yaparız? Kuvvetimiz ne olur? Bundan dönebilir miyiz? Hüseyin Rauf Bey devamlı. Mevcut malumatımı arz ettim ve açık hürmetle arz ve rica ediyorum ki gazete sözleriyle beyanatta bulunamam. Benim beyanatıma esas olabilecek resmi malumattır. Düşman milletin tebligatını esas alarak karar veremem. Bu itibarla maruzatım kâfi ise yetinirsiniz ve değilse istediğiniz açıklamayı yaparsınız ve bizi istediğiniz cezaya maruz bırakırsınız. Kâfi sesleri. Ali Rıza Efendi Batum, sizin cezanız değil beyefendi, memleketin kaderidir. Reis, Rauf Beyefendinin beyanatı anlaşıldı ve gerek mecliste mebusların sualleri anlaşıldı. Refik Bey, Konya. Dipnot, Refik Bey, Refik Koraltan. 1890-1974 yılları arasında yaşamış siyasetçi, hukuk fakültesini bitirdikten sonra devlet hizmetine girdi ve Konya'da Kuvayi Milliye için çalıştı. 1. mecliste Konya milletvekili seçildi ve 1935'e kadar milletvekilliği yaptı. 1935-1942 arasında Artvin, Trabzon ve Bursa valiliklerini üstlenen Refik Bey, aynı yıl Bursa milletvekili oldu. 1946'da Demokrat Parti'nin 4 kurucusundan biri olarak ön saflarda yer aldı. 1950 ile 1960 arasında TBMM başkanlığı da yapan Koralt'tan 27 Mayıs'la birlikte siyasetten ayrıldı. Şapka Kanunu 1925 ile tekke ve zaviyelerin kapatılması hakkındaki kanun 1925 teklifinin altında onun da imzası vardır. Heyeti vekili reisinden çok rica ederim. Daha ziyade meseleyi işgal etmeden, delegasyonumuz vaziyetler almadan, hiçbir şey yapmadan bir an evvel buraya gelmesi için emir buyurunuz. Gelsinler efendim. Hüseyin Rauf Bey devamlı. Efendim, emir buyurunuz, gelsinler buraya. Konuşalım, görüşelim. Tekrar ediyorum. Bu da bir karardır. Karanlık içinde karar vermek doğru olmaz. Onun için arz ettim. Demincek dedim ki kesintiden söz etmeden vazifemiz tamamdır deyin ve gelin dedik. Reis, efendim açıklamaları kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Açıklamalar kâfi görülmüştür. Süryani Cemaati Metropolitinden Destek Telgrafı. Lozan Konferansı devam ederken ülke içindeki muhtelif yörelerden TBMM'ye bağlılık ve destek telgrafları gelmektedir. Hüseyin Avni Bey'in başkanlığında toplanan 12-2-1923 tarihli birleşimde Aluçra ve Ayaş halkından gelen her türlü fedakarlığa hazırız telgrafının yanı sıra Diyarbakır Süryani Kadim Cemaati Metropoliti Abdünnur Efendi'den gelen telgraf okunmuştur. Abdünnur Efendi Süryani cemaatinin yaşasın Türkiye, yaşasın Mustafa Kemal Paşa diye gösteriler yaptığını söylüyor. Devre 1 cilt 27 İçtima senesi 3 TBMM zabıt ceridesi 191. birleşim 12-2339 1923 pazartesi 1. celse. Reis, 1. Reis Vekili Hüseyin Avni Beyefendi. Katipler Süleyman Sırrı Bey Yozgat, İbrahim Bey Mardin. Reis, Lozan Konferansı'nın son durumu münasebetiyle her zamanki gibi fedakarlığa hazır olduklarına dair Aluçra ve Ayaş'tan gelen telgraflar vardır. Cevap yazılsın sesleri. Başkanlık divanınca münasip cevap yazılır. Diyarbakır ve çevresi Kadim Süryani Cemaati Metropolitliğinden gelen telgraflardır okunacak. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Diyarbakır'dan. Duacınız olan Patriğimiz İlyas, Ankara'ya davet telgrafını alır almaz sadık tebaasından papaz, ruhban ve mektep çocukları ve her sınıftan mürekkep cemaatin güruh güruh Patrikhane'ye alkışlamakla gelmişlerdir. Yaşasın Türkiye, yaşasın Mustafa Kemal Paşa, yaşasın milletin önde gelen mücahitleri, yaşasın mebus efendiler haykırışları gökyüzünün en üst katlarına kadar yükselmiştir. Bugün Türkiye'de meskun, masum bütün Süryaniler tarafından patrikliklerinin bağlılıklarının kabulü müjdelerini bekliyorlar. Daha önceki dualarımdan bu konudaki eski telgraftaki maruzatımı vurgulayarak tekrar ve tekrar eylerim. 8 Şubat 1339 Diyarbakır Süryani Cemaati Kadim Metropoliti Abdünnur. Reis, efendim vatansever tezahüratlarından dolayı münasip cevap verilir. Lozan'da herkes kendi çıkarının peşinde. Lozan Konferansı görüşmelerin kilitlenmesi üzerine geçici bir süre için tatil edilmiştir. Fakat müttefikler bunun önemli bir kesinti değil, bir tür tatil olduğunu özellikle vurgulamakta ve Türkiye'nin sert tepkisinden endişe etmektedir. Bu vesile ile Ankara'ya dönen İsmet Paşa, Lozan'da olup bitenlerle ilgili önemli açıklamalar yapacak, hangi devletin kime ve neye göre vaziyet aldığını gözler önüne serecektir. Müzakerelerin 3 ana başlık altında yürütüldüğünü anlatan İsmet Paşa, arazi meselesi ile İngilizlerin, mali ve iktisadi meseleler ile Fransızların, kapitülasyonlar ile de İtalyanların ilgilendiğini vurgulayacaktır. Ancak görüşmeler neticesinde kimseye herhangi bir söz verilmemiştir. Devre 1 Cilt 3 İçtima Senesi 3 TBMM Gizli Celse Zabıtları 196. Birleşim 21 Şubat 1338 Çarşamba 2. Celse. Reis 2. Reis Ali Fuat Paşa, Katipler Süleyman Sırrı Bey Yozgat Hakkı Beyvan. Reis, oturumu açıyorum. Gizli oturum yapılması hakkında buyurun Rauf Beyefendi. Rauf Bey, İcra Vekilleri Heyeti Reisi Sivas. Lozan Konferansı'nda milletimizi temsil eden delegasyonumuzun İsmet Paşa Hazretleri konferansta müzakere konusu olan meselelerin esası hakkında Yüce Meclisinizi umumi bir surette aydınlatmak lüzumunu hissediyorlar. Hükümet de bu bakış açısına iştirak ediyor. Hükümetle kendileri temas buyurdular fakat bu temas daha devam edecektir. Ondan sonra hükümet müşterek bakış açısını yüce heyetinize arz edecektir. Fakat bu 1-2 gün devam etmek ihtimali dahilinde olduğundan daha evvel yüce heyetinize genel bilgi vermeyi lüzumlu gördük. Uygun bulursanız gizli oturumda görüşelim. Reis, gizli oturumu kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. Ali Şükrü Bey, Trabzon, söz istiyorum. Reis, gizli oturum kabul edilmiştir efendim. Ali Şükrü Bey, Trabzon, gizli oturum hakkında söyleyecek değilim. Ufak bir şey anlatmak isterim. Reis, buyurun Şükrü Bey. Ali Şükrü Bey, Trabzon, efendiler, Paşa Hazretlerinin izahatını tabii dinleyeceğiz. Fakat zannediyorum ki hükümetin vereceği izahata vakit vardır. Hükümet ne yapmaktadır bilmiyorum. Zannediyorum ki bütün müzakerelerin, zabıtlarının, protokollerinin vesairelerin hepsini bastırıp meclise dağıtması lazım gelir. Evet, öyledir sözleri. Mesele gayet mühimdir. Bu bakımdan eğer hükümet bunu yapmamış ise bu fırsattan istifade ederek bastırıp bize verilmesini teklif ederim. Tabii sözleri. Bu noktayı arz etmek isterim. İsmet Paşa, Hariciye Vekili Edirne. Arkadaşlar, otursunlar sesleri. Ali Şükrü Bey, Trabzon. Reis Paşa Hazretleri teklifim yapılacak mı? Reis, efendim verilen proje tercüme olunuyor ve bu akşam matbaadan çıkacaktır. Diğer hususları tabii Hariciye Vekili Paşa Hazretleri ve Hükümet Reisi Beyefendi Hazretleri buradadırlar. Tabii nazarı itibarı alarak yaparlar. Abdülkadir Kemali Bey, Kastamonu. Yapmazlarsa biz bir fikir sahibi olamayız. Dipnot, Abdülkadir Kemali, öğütçü. 1889-1949 yılları arasında yaşamış ve 1. Mecliste Kastamonu Milletvekili olarak görev yapmıştır. Sağlam bir İttihatçı ve Talat Paşa hayranı olan Kemali Bey, 3. çocuğu kız olduğu halde ismini Talat koyarak bu sevgisini göstermeyi ihmal etmemiştir. 1930'da Ahali Cumhuriyet Fırkası'nı kuran, yine aynı yıl Ahali Gazetesi'ni çıkartan Kemali Bey, tutuklanıp eskiden başkanı olduğu İstiklal Mahkemesi'nde yargılanacağını anlayınca Suriye'ye kaçmış ve Beyrut'ta 9 yıl lokantacılık yapmıştır. Ünlü romancı Orhan Kemal'in de babası olan Kemali Bey, Atatürk'ün ölümünden sonra çıkartılan afla Türkiye'ye dönebilmiştir. Sami Bey, İçel, yapmak başka, karar alsınlar. Reis, efendim bendeniz bir karara lüzum görmüyorum. Çünkü Yüce Meclisi aydınlatmak için ne yapmak lazımsa, tabii hükümet bunu yapmaya mecburdur. Bu bakımdan bunları hazırlarlar. Zaten bu akşam proje hazırlanıyor. Selahattin Bey, Mersin, çok geç kalınmıştır. Dipnot, Selahattin, Hüseyin Selahattin Köseoğlu, 1882-1949 yılları arasında yaşamış ve 1. Mecliste Mersin Milletvekili olarak görev yapmıştır. Aslen asker olan Balkan 1. Dünya ve Kurtuluş Savaşları'ndan büyük kahramanlıklar gösteren Selahattin Bey, 1926 İzmir suikastı dolayısıyla yargılanmış ancak beraat etmiştir. İsmet Paşa devamlı. Arkadaşlar, Lozan Konferansı'nda cereyan eden müzakerelerin genel hatlarını, konferansın nasıl askıya alındığını ve bugün içinde bulunduğumuz vaziyetin ne olduğunu Yüce Meclisinize arz etmek istiyorum. Henüz hükümet merkezine dün sabah yeni geldim. Hükümetteki arkadaşlara da vaziyeti izah ettim. Fakat vaziyetin teferruatı üzerinde, konferansın muhtelif meseleleri üzerinde enine boyuna fikir konuşmak için henüz vakit müsait olmadı. Uzun müddetten beri son vaziyet hakkında ister istemez bilgi almamış olan Yüce Meclisinizi acilen genel vaziyet hakkında aydınlatmak için bu gizli oturumu rica ettim. Arkadaşlar, bizim konferansla sulh meselelerimiz başlıca 3 grup halinde söz konusu olmuştur. Birincisi siyasi meseleler, arazi meselesi, siyasi meseleler yani arazi meselesi hudutlar, sonra boğazlar. Sonra yine siyasi mesele arasında ekalliyetler, başlıca bu meseleler ve bununla ilgili meseleler vesaire. İkinci büyük grup olarak mali ve iktisadi meseleler söz konusu olmuştur. Üçüncü grup olarak da kapitülasyon namı altında belki dahili ve idari denmesi caiz olacak meselelerdir. Bu 3 parça söz konusu olmuştur. Müttefik devletler bir dereceye kadar her birisi için hangi çeşit meseleyle daha çok alakadar ise o meselenin idaresini ve neticelendirilmesini tercih ediyordu. Siyasi ve arazi meselesi İngiliz temsilcisi, mali ve iktisadi mesele Fransız temsilcisi, kapitülasyon meselesi de İtalyan temsilcisi delegesi tarafından takip olunuyordu. Arazi ve hudut meselesi ile ve gerekli diğer meseleleriyle halledilmiş diğer bir takım mesele vardır. Bu meselelerin konferansta muhtelif oturumlarda ne suretle konuşulduğu hakkında Yüce Meclis'in genel bilgisi olmuştur. Çünkü daha evvel gerek delegasyondan gönderilen bilgi ve hükümetimizin muhterem üyeleri Yüce Meclis'e izahat vermiştir. Fakat bir şey söyleyeyim ki bu meselelerden boğazlar meselesi üzerinde çözümü son derece güç zorluklar vardır. Bir dereceye kadar fikirler arasında uygunluk hasıl olmuştu, bir dereceye kadar. Başlangıçtan itibaren bu üç büyük grubun mesaisi esnasında birçok meselede müttefiklerle ihtilafa düştük. Mesela arazi meselesinde hudutlarımızdan biz Batı Trakya'da referandum tatbik olunacağını, 1913 hududu ve Meriç'in sınır olmasını başlangıçtan itibaren izah ettik. Birçok delilden ve vesikadan istifade ederek bu bakış açısını müdafaa ettik. Müttefikler gerek delile ve gerek mantığa dayanarak ve doğrudan doğruya bir takım siyasi delil serdederek bakış açılarını muhafaza ettiler. Hudut bugünkü huduttur. Çünkü Yunanlar Meriç'in batısını ve bugün işgal ve idareleri altında bulunan yerlerin bir kısmını istiyorlardı. Diğer bir kısmını referanduma havale ediyorlardı. Referandum demek ahalinin doğrudan doğruya bize karşı iltihakı ilan etmesi demektir ve bu tarzda telakki ettiler. Bu Batı Trakya'da idare ve istiklal talebinde bulunan Yunanlıların elindeki toprağı almak demekti. Onlar yine direndiler. Yunanlılara yeniden fedakarlık yüklememek için İngilizler bunu şiddetle destekliyordu. Küçük Antant dediğimiz Sırbistan ihtilafına şiddetle hücum ettiler. Sırplar diyordu ki Türk ordusu daha sahile gelirken ve İstanbul'a yerleşirken ta Bosna Hersek'e kadar bütün unsurlar yerinden oynamıştır. Biz Sırplar Hırvat ve Slovan namını taşıyoruz. Gerek bağımsız idare için ve gerekse hemcinsleri bulundukları hükümete iltihak etmek için ateş üzerindedirler. Hiçbir surette ne bağımsız idare için ve ne de istiklal için bir ümit verenlere biz şiddetle muhalif izlediler. Bu vaziyet ortaya çıktı. Genel durumu arz edeyim. Kuzey sınırı Ruslarla ve Batı hududu Macarlarla meskun olduğu için güneyden herhangi bir surette endişeye düşmek istemiyorlar. Onun için Trakya'ya yeni bir unsur girip kuvvetli bir surette istilaya başlarsa diye endişeler başladı. Onun için Batı Trakya'da bizim Trakya hududumuzla ilgili meselede gerek İngilizler ve Yunanlar ve Antant doğrudan doğruya alakadar olarak İtalyanlar, Fransızlar müttefiklerine katılmak zaruretini ileri sürerek birleşik bir cephe halinde bulundular ve bizi bu talebimizden vazgeçirmek için ısrar ettiler. Biz bakış açımızı muhafaza ettik ve mesele halledilmeyerek öylece boşlukta olarak kalmıştır. Arazi meselesinde bilhassa Doğu hududunda Musul vilayeti meselesi vardır. Bugün de kısmen veya doğrudan doğruya İngiliz işgali altında bulunuyor. Bu Musul meselesinin bize iadesi söz konusu oldu. Bunu başlangıçta aleni oturumda söz konusu etmek vardı. Özel mülakatımla ilgili olan İngiliz temsilcisiyle görüştüğümüzde bunu aramızda bir surette halle vardırmak için çalışalım dedi, kabul ettim. Özel bir surette birçok görüşme yaptık. Sonra yek diğerimize muhtıralar teatisi başladı ve gazetelere düşerek kamuoyu Musul meselesi üzerinde tahrik olundu. Mücadele ettik. Muhtıralarında dayanmak istedikleri delile karşı ırki, coğrafi, iktisadi, siyasi bir takım delile dayanarak ne cevap icap ediyorsa cevap verdik ve kendi hakkımızı iddia ettik ve dünyaya neşrettik. Sonra bu meselede yek diğerimizi ikna etmek ihtimali yoktur. O halde tekrar komisyonda söz konusu olsun dediler, kabul ettik. Tekrar komisyona çıktı. Biz Musul üzerinde kendileriyle anlaşalım, bir çözüm şekli bulalım dedik. Musul vilayetini derhal işgal edelim. Fakat onların iktisadi gelişmesi ve petrollerinden istifade etmek vesaire gibi menfaatleri varsa veyahut bir takım unsurları kendi aleyhlerinde tahrik edeceğimizden endişeleri varsa onu da tatmin edelim, bir çözüm şekli bulalım dedik. Onlar da bir çözüm şekli arıyorlardı. Musul şehrini kendi ellerinde muhafaza etsinler. Eğer biz iktisadi menfaatlerinden, petrollerinden dolayı vermiyorsak, herkese verdikleri gibi onlar da bize bir hisse versinler. Genel oturumda söz konusu olduğu zaman mesele bu safhadaydı. En nihayet son ve kesin olarak bütün müttefikler birleşik bir cephe olarak ara verme tehdidiyle bizi tehdit ettiler. Bizi Musul meselesinde ricata mecbur ettiler. Direndik, bakış açımızı muhafaza ettik. O gün hakikaten ara verilmişken diğer bir mesele daha varmış gibi askıya alındı ve konferansa devam edildi. Arazi ve siyasi meselelerden olmak üzere bir de Gelibolu Yarımadası üzerinde bir büyük kuvvetimiz bulunsun istiyorduk. Bunlar ona kuvvetli şundan bahsediyorlardı. Gelibolu Yarımadası o kadar dardır ki üzerine kuvvetli bir top koymak ve onu çevirir çevirmez hemen boğazı kapamak demektir. Tahkimat yapmak mümkün değildir. Bizim de kuvvetli delilimiz Gelibolu Yarımadası'nda kuvvet bırakmamız boğazları kapatmak için değil, harbi umumide olduğu gibi hariçten gelecek debarkmanlara karşı müdafaa etmekti. Siz burayı işgal etmek mi istiyorsunuz, yoksa boğazların işgalinden mi bahsediyorsunuz tarzında mücadele ettik. Bunlar ittifak halinde bakış açılarını muhafaza ettiler. Bu arz ettiğim mesele Batı Trakya'nın hududu, Musul vilayeti ve Gelibolu meselesi doğrudan doğruya Yunanlarla İngilizleri alakadar eden meseleden idi. Yunanlar mağlubiyetlerin ardından atıldıktan sonra yeniden kuvvetlerini Batı Trakya'da süratle topladılar. Sulhun dayandığı kuvvetlerden tazyik ve tehdit sebeplerinden biri olmak üzere Trakya'da bazı yerler elde ettiler. Diğer Musul vilayeti meselesi veya Gelibolu'da bir garnizon meselesi doğrudan doğruya İngilizlere alakadar ediyordu. Sulh müzakerelerinin leh ve aleyhinde tesir edecek olan İngiliz donanma ve kuvvetidir. Buna dayanıyorlardı. Arazi meselesi olarak İtalyan işgali altında bulunan 12 ada meselesi vardı ki konferansta söz konusu olmadı. Böyle düşünülmüştü. Esasen işgalleri altındadır. Tamamıyla anlaşmaya koymak istemişlerdi. Bu kendileri için olmuş bitmiş bir meseledir. Müttefikler arazi meselesinde adalar, Suriye hududu ve Musul meselesini yekpare bir mesele olarak bize tasdik ettirmek istediler. Fakat biz bütün kuvvetlerimizi birisi üzerine, bir mesele üzerine toplamak için diğer meselelere temas etmeksizin yalnız Musul meselesi üzerinde tekzif ettik. Onun için bütününü bir günde bir oturum halinde getirip birden çıkarmayı uygun görmedik. Ve nihayette bunların birisini halledelim diye nihayete kadar meseleyi sürükleyerek direndik. Diğer meselelerde gerçi birleşik cephe olarak gösteriyorlardı. Fakat hakikat bütün dünyaca malum olan yalnız Musul meselesi için konferansın başlangıcından nihayetine kadar arazi meselesinde büyük mesele olarak, halledemediğimiz büyük mesele olarak ihtilaf durumunda kaldığımız mali ve iktisadi meselede başlangıçtan itibaren birçok esaslı meselelerde ihtilaf halinde kaldık. Evvela bu sulh anlaşmasıyla beraber borçlarımızın fiilen ve hakikaten güven verecek bir surette taksim edilmesini teklif ettik. Onlar bize borçlarımızın taksimi hususunda, şeklinde ve uygulama yönünde daima bizi tatmin edecek yollardan çekiniyorlardı. Mesela borçlarımız Berlin Anlaşması'ndan beri ayrılan memleketlere taksim olunacakmış. Fakat bunlar taksim olunmamış idi. Onun için taksim olunacağından hakikaten emin olalım. Şekil olarak senelik verilecek faizlerin taksimiyle yetindiler. Faizlerin de sermayenin taksimi gibi taksim olunmasını bir mesele kabul ettik. Kırkıncı ayrımın sonu. Sayfa 354.